Ayrım 9. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 114. 3. Ordu müfettişliğinin kıtaların alacakları yeni düzen hakkında verdiği emre göre kroki 6. 1. Süvari tümen karargahı ile 2 süvari alay Mardin ve dolaylarına, 1 süvari tümeninin 1 alayı Diyarbakır'a, 14. Süvari Tümen Karargahı ile 1 süvari alayı Cizre'ye, 1 süvari alayı Nusaybin'e, diğer süvari alayı Urfa'ya, 2. Tümen Karargahı ile 18. alay Siirt'e, 6. alay Midyat'a, 1. alay Garzan bölgesine, Tümen Topçu alayı Eruh'a, 17. Tümen Karargahı ile 2 piyade alayı Haziz Suyu tarafeynindeki bölgeye, 36. alay 17. Tümen emrinde olmak üzere Şırnağa. Bu gruptaki topçulardan Dağ Obüs Bataryası Tümen emrine bırakılarak Sahra Bataryası Diyarbakır'a aldırılacaktı. 28. alayın bir taburu Van'a, diğer kısımları da Başkale'de kalacaktı. 3. Ordu Müfettişliğinin düşman hakkında verdiği bilgiye göre ise, bütün Nasturilerin Umadiye istikametinde kaçtıkları ve bunların 5000 kadar olup Umadiye dolayındaki sarp bir dağa sığındıkları, Mülk Hoşabe'nin Zap batısında bulunduğu bildirilmiş olmakla beraber bu bölgedeki bütün Nasturi köyleri boşaldığına göre Mülk Hoşabe'nin de güneye kaçmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu açıklanmaktaydı. Harekatın sona ermesi dolayısıyla kıtalara yeni tertipler aldırılırken Ankara'da siyasi temaslar devam etmekteydi. Genelkurmay Başkanlığı alınan bir nota üzerine 3. Ordu Müfettişliğine verdiği emirde, İngilizlerin bugün verdikleri bir nota ile Hazil ve Habur sularının birleştiği noktadan itibaren Hazil suyunun doğusunda ve Merin Ardağı'nın kuzeyinden ve Beytüşşebap ile Çölemeri'nin ve Şemdina'nın merkezi olan Neri'nin hemen güneyinde geçen hattın, güneyinde kalan bölgelerdeki kıtalarımızın 11 Ekim 1924 öğleye kadar geri alınmasını, alınmadığı takdirde bunu temin maksadı ile bu tarihten itibaren harekatta serbest olduklarını ve Irak'taki kıtalarına bu yolda emir verdiklerini hükümetimize bildirdikleri. Cemiyet-i Akvam'ın 30 Eylül'de iki taraf temsilcilerinin rızasıyla müttefikan korunmasına karar verdiği statüko, yani hali hazır durumun açıkça hilafına olan bu iddiaya karşı hükümetimizin gerek Britanya hükümetine ve gerek Cemiyet-i Akvam'a İngilizlerin en son Cemiyet-i Akvam kararını dahi ihlal etmekte olduklarını bildirerek notadaki iddia ve tekliflerine şiddetle red ve protesto ettiği, bununla beraber İngilizlerin 11 Ekim öğle vaktinden itibaren hakikaten hava ve kara kıtalarıyla birlikte birliklerimize taarruz edecekleri kabul olunarak evvelce verilen talimat gereğince tedbir alınması ve bu tedbirin o tarihe kadar uygulanması gerektiği, ZAP ile Harbur arasında mukavemet edilmemesi, özellikle Hazil suyunun batısındaki Şiranis bölgesinin herhalde elde bulundurulmasının gerektiği, bunun için de bu bölgenin süratle tahkim ve takviyesi ve bu bölgeye vaki olacak her türlü taarruzların şiddetle tart edilmesi, emredilen yeni tertipleri almak üzere hareket eden kıtalarımızın ZAP ve Harbur bölgelerinin batısında kendilerine ayrılan yerlere gelebilmelerinin ancak Şiranis bölgesinin herhalde elde bulundurulması ile mümkün olacağı, hareket halinde bulunan muhtelif kıta kademelerinin ayrı ayrı İngiliz taarruzlarına maruz bırakılmaması, genellikle hava taarruzlarından dolayı fazla zayiat verilmemesi ve kıtaların morali sarsılmaması için harekatın gece yapılması hususları belirtilmekteydi. 3. Ordu Müfettişliği'nin Genelkurmay Başkanlığı'na kıtaların 11 Ekim 1924 sabahı alacakları durum hakkında verdiği bilgiye göre, 1. Süvari Tümeni'nin 21. alayı Cizre'de, 1. Süvari Tümeni'nin 14. alayı Besbin'de, tümenin diğer aksamı Besbin'e varmak üzere yürüyüşte, 7. Kolordu Süvari Bölüğü Cizre'de, 63. alayın 2. taburu Harbul'da, 63. alayın diğer taburu Şırnağa yürüyüşte, 36. alay Şırnak'ta, 62. alayın 1. taburu Şiranis'te, 62. alayın 2. taburu Banike ve civarında, Beytüşşebap grubu kıtaları Elki'de, Çölemerik ve Başkale grupları aynı yerdeydi. Beytüşşebap grubundan 200 piyade, 8 makinalı tüfek, 10 mektari ve 1 binbaşı ile 4 bölük komutanından mürekkep bir kuvvet teşkil olunarak Aşita'da bırakılmıştı. Ayrıca 62. alayın muhtemel bir İngiliz taarruzuna karşı mağaralarda gizlenmekte ve taş oyuklarından siper olarak faydalanacağı gibi gereken yerlere aynı karakterde yeni siperler ilave etmekte olduğu ve bir taarruzu karşılamaya yeter durumda bulunduğu da belirtilmekteydi. Durumu sanıldığı ve tasvir edildiği kadar emin görmeyen Genelkurmay Başkanlığı, daha tedbirli ve uyanık bulunmak maksadıyla 3. Ordu Müfettişliğine verdiği emirde, Haziz suyu doğusunda kalacak 62. alayın pek zayıf mevcutlu olduğu, kararlaştırılmış bulunan yeni düzenin alınmasından sonra dahi bu kıtanın İngilizlerin muhtemel kara ve hava taarruzlarına karşı başarıyla mukavemet edemeyeceği kabul edildiği için, Şiranis bölgesine kadar Haziz suyu doğusuna günün gayri muayyen zamanlarında keşif devriyeleri göndererek bu bölgede bir seyyar karakol bulundurulmasının uygun olacağını, siyasi durumda üstün ve haklı olmamıza rağmen İngilizlerin kolayca askeri bir başarı kazanmalarına ve böyle bir başarıyı büyüterek propagandalarına kuvvet verebilmelerine olanak bırakılmamasının lazım olduğunu, süvari tümeni büyük kısmının 11 Ekim akşamı Haziz suyunun doğusunda ve muhtemelen 62. alay bölgesinde bulunması varit ise, bu tümenin 62. alay ile 11 Ekim'de gündüz mevzilerinden çıkarak Haziz suyu batısına geçmek üzere yürüyüşe geçmesi, İngilizlerin mühlet tarihini dahi beklemeyerek havadan ve hatta kıtaları ile yürüyüşte bulunan birliklerimize tecavüz ve taarruz etmelerine sebep olacağı için başarılı olamayacağı, bu yürüyüşün 10 Ekim sabahına kadar yapılmasına da zaman elverişli olmadığına göre süvari alaylarının 62. alay ile birlikte müştereken ve bir emir ve komuta altında 11 Ekim öğleden sonra vuku muhtemel İngiliz taarruzlarına mukavemet etmeleri ve akşama kadar vakit kazanarak 11-12 Ekim gecesi yürümek ve kesinlikle bu yürüyüşü 12 Ekim gündüzüne bırakmamak şartıyla Haziz suyu batısına alınmalarının gerektiğini, süvari tümeni büyük kısmı 62. alay bölgesini daha batıya geçmiş ise, yalnız bu süvari kuvvetlerin bu geceden Haziz suyu batısına alınması mümkün olduğu takdirde, 62. alayın yalnız başına İngilizlerce malum olan mevzilerinde bırakılmayarak, tayyare keşif ve taarruzlarına karşı gereken tedbirler alınarak Haziz suyu batısına alınmasının gerektiğini açıklamış bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Nasturi Harekatı'ndan önceki yığınak planında durum dolayısıyla yaptığı değişiklik şöyleydi. Önceki planda 3. 16. tümenler Diyarbakır bölgesinde yığınak yapacaklardı. Halen harekat dolayısıyla 7. kolordu emrine 12. tümenden 2 alay gönderilmiş olduğu için muhtemel bir seferberlikte 3. tümenin gönderilmesinden vazgeçilmiş, keza 16. tümenin de Manisa bölgesinde bulunmasından dolayı bunun yerine yakalandığı dolayısıyla 12. tümenin gönderilmesi ve 1. süvari tümeninin bulunduğu bölgede bırakılması kararlaştırılmış bulunuyordu. Bu değişikliği lüzumlu gören Genelkurmay, cemiyeti akvamca yapılacak soruşturma sonucunu beklemek üzere tarafların 30 Eylül durumundaki statükoyu muhafaza etmeyi kabul etmekle beraber, daha önce bir İngiliz tecavüzü vaki olduğu takdirde durumu cemiyeti akvam nezdinde protesto etmekle beraber harekatımızda serbest olacağımızı bildirecek ve tadil edilen yığınak planını kısım kısım uygulamaya başlayacaktı. Bu maksatla da halen 7. kolordu emrinde bulunan kıtalar ile 5. ve 7. tümenlerin seferberlikleri için gerekli silah, cephane ve sair gereçlerin şimdiden yerlerine gönderilmesini ve subay ihtiyacının tercihen sağlanılmasını Milli Savunma Bakanlığı'ndan istemiş ve bu yığınak planının uygulanması halinde kıtaların yığınak bölgesinde alay alay bulundurulması hakkında 3. Ordu Müfettişliği'nin de düşüncesini sormuş bulunmaktaydı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın ayrıca 11 Ekim günü Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya sunduğu rapora göre, Harbul ve Zap arasındaki kıtalarımızın kışlamak üzere Beytüşşebap üzerinden Siirt istikametine hareketle bu bölgeyi tamamen boşalttıkları, 1. Süvari Tümeni'nin Mardin'de kışlamak üzere yolda yürüyüşte olup, halen iki alay Damga ve Şiranis arasında olduğu için o bölgedeki 62. alayla birlikte düşmanın bir taarruzuna karşı savunma emri aldıkları, bu kuvvetin Harbur ve Haziz suyu arasına seyyar karakollar bırakarak Besbin ve Cizre'ye yürüyecekleri, Zap, Hazil arasında ihtilaflı olan statüko hududunu İngilizlerin tecavüzü halinde hafif örtme kuvvetlerinin tedricen Hazil batısına çekilecekleri ve ara sıra gönderecekleri seyyar müfrezelerle bu bölgenin bize aidiyetinin sağlanacağı, İngiliz tayyarelerinin her gün ihtilaflı bölgedeki kıtalarımız üzerine bomba taarruzu yaparak zayiat verdirmekte oldukları ve Umadiye'nin kuzeybatısında Bido güneyinde düşmanın önemlice kuvveti bulunduğu teyiden anlaşılmış oluyordu. Tenkil harekatı sona ermiş olmakla beraber, durumun ciddiyet ve önemini dikkatte bulunduran Genelkurmay Başkanlığı'nın 12 Ekim'de Milli Savunma Bakanlığı'ndan isteği. Bakanlar Kurulu'nun 11-12 Ekim gecesi yaptığı toplantıda, İngilizlerin verdiği son nota üzerine meydana gelen durumun müzakeresi için Millet Meclisi'nin toplanması kararlaştırılmış olduğundan, meclisçe verilecek kararı beklemek üzere terhise müstahak bütün erlerin terhislerinin ertelenmesi ve 318'li erlerin ikinci tertiplerinin hemen celbi. 7. Kolordu emrinde bulunan 2. tümenin taburlarını Bakanlar Kurulu kararına göre 6'şar 100'e, diğer kıtaların barış kadrosu gereğince tam mevcuda çıkarılması, izinli subay ve erlerin derhal kıtalarına katılması gibi hususlardı. Bu isteklerin 2. tümen mevcudu ve izinlilerin kıtalarına katılmaları hariç kanuni olanaksızlık dolayısıyla yapılamayacağının anlaşılması üzerine Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na verdiği cevabi yazısında durumun ciddiyet ve önemini tekrar açıklamıştı. Ek 2. Genelkurmay Başkanlığı meclisin vereceği karara göre kıtaların tekrar Cizre bölgesinde toplanarak İngilizlerin taarruzuna engel olma görevi almalarının muhtemel gördüğünden bu kararın alınmasına kadar geçeceği sanılan 2-3 hafta içerisinde kıtaların yeni bölgelerine alınmalarının ertelenmesini ve kararı beklemek üzere 2. 17. Piyade ve 1. Süvari tümenlerinin genellikle Şırnak ve Cizre ilçeleri dahilinde bulundurulmasını uygun görmüş ve buna göre hangi kıtaların hangi bölgelerde bulundurulmasının uygun olacağını 3. Ordu Müfettişliği'nden sormuş bulunuyordu. Bu karar üzerine Ordu Müfettişliği'nin aldığı tertibat şöyleydi. Kroki 7. 14. Süvari Tümen Karargahı ve 3. Süvari Alayı ve 7. Kolordu Süvari Bölüğü Nusaybin'de, 5. Süvari Alayı Eruf'ta, 1. Süvari Tümeni Cizre Dolayı'nda, 17. Tümen Hazil Suyu Batısı'nda Besbin ve Dolayı'nda, 36. Alay Şırnak'ta, Beytüşşebap Grubu Elk'te, Çölemerik Grubu Çölemerik'te, Başkale Grubu Başkale'de. Genelkurmay Başkanlığı bu tertibatı genellikle uygun görmekle beraber 2. tümen kıtalarını teşkil eden Çölemerik ve Beytüşşebap gruplarının Çölemerik ve Elk'te kalmaları halinde Millet Meclisi'nin kararı ne olursa olsun yapılması gerekecek harekata arazi durumu ve özellikle mevsim dolayısıyla etkili olamayacakları, keza muhabere güçlüğü sebebiyle harekat birliğinin mümkün olamaması ve iaşe güçlüğü yüzünden bu kıtaların şimdiden Şırnak ve Cizre ilçeleri dahiline alınmasını, ayrıca Van ve Bitlis dolayları dahilinde isyan belirtilerine dair alınan haberler dolayısıyla da böyle bir hal sürat ve şiddetle bastırılmadığı takdirde büyüyeceği için daha çok kuvvet kullanmayı gerektireceği dikkate alınarak 14. Süvari Tümeni'nin halen Cizre'de bulunan 5. Süvari Alayı'nın makineli tüfek bölüğü ve tümen dağ bataryasından 2 topla takviye edilerek derhal Bitlis'e 2. Tümen Komutanı ve Bitlis Vali Vekili Kazım Paşa'nın emrine gönderilmesini, 5. Süvari Alayı'ndan Şırnak'la Meydanı Çavuş arasında menzil hattını korumakla görevli bulunan bölüğün alayına katılmasını emretmişti. Ankara'da karşılıklı nota teatileri süretiyle devam eden siyasi faaliyetler sonunda meselenin cemiyeti akvama halli yolunda mutabık kılınmıştı. Bu arada Büyük Millet Meclisi toplanarak gereken kararı vermiş olduğu için Genelkurmay Başkanlığı geçici olarak uygulanan tertibata lüzum kalmadığını ve daha önce bildirildiği üzere kıtaların kışı geçirecekleri bölgelere alınmasını 19 Ekim 1924'te 3. Ordu Müfettişliği'ne emretti. Harekatın sona ermesinden sonra bir süre ciddiyetini muhafaza eden durum da bu suretle giderildiği için Genelkurmay Başkanlığı 1. ve 2. Ordu Müfettişlikleri ile 7. Kolordu hariç 1 ila 9. Kolordulara gönderdiği genelgede Hakkari Harekatı'nın sona ermiş olması dolayısıyla bu harekata katılan Kolordu ve Tümen Karargahlarının yerlerini bildirmiş bulunuyordu. Genelgeye göre 7. Kolordu Karargahı Diyarbakır'da, 2. Tümen Karargahı Siirt'te, 17. Tümen Karargahı Cizre'de, 1. Süvari Tümen Karargahı Mardin'de, 14. Süvari Tümen Karargahı Nusaybin'de bulunacaklardı. Siyasi durumun şimdiki halde belirsiz olduğunu kabul eden Genelkurmay Başkanlığı, Musul meselesinin kesin surette halline kadar 3. Ordu Müfettişliği'nin Diyarbakır'da kalmasını da uygun görmüştü. Neticede Cemiyet-i Akvam'ın Brüksel'de yaptığı toplantıda kararlaştırılan geçici hudut hattı, taraflara tebliğ edilmiş ve dolayısıyla hudut bölgesi sivil idareye bırakılarak askeri birliklerin tamamen bu hattın gerilerinde bulundurulması taraflarca kabul edilmişti. Kasım 1924 başlarında tarafların durumu şöyleydi. Kroki 8. 7. Kolordu'nun durumu, 7. Kolordu karargahı Diyarbakır'da, 2. Tümen karargahı Siirt'te, 18. Alay Siirt'te, 6. Alay Midyat'ta, 1. Alay Garzan'da, 2. Topçu Alay Karargahı ve Kudretli Dağ Topçu Taburu Siirt'te, 1 Grup Dağ Bataryası Eruh'ta, 17. Tümen Karargahı Cizre'de, 62. Alay Hazil Suyu Batısında ve Doğusunda, 63. Alay Hazil Suyu Batısında ve Doğusunda, 2. Tümen Dağ Obüs Bataryası Kendi Hadid'de, Ağır Telsiz İstasyonu Cizre'de, 1. Süvari Tümen Karargahı, 2 Süvari Alayı, 1 Dağ Bataryası Mardin'de, 1 Süvari Alayı Cizre'de, 14. Süvari Tümen Karargahı, 3. Süvari Alayı Nusaybin'de, 5. Süvari Alayı, 2 Dağ Topu Bitlis'te, 54. Süvari Alayı, 2 Dağ Obüsü Urfa'da, 28. Piyade Alay Karargahı, 28. Alayın 1 Taburu, No4 Dağ Telsiz Merkezi Van'da, 28. Alayın diğer taburu Başkale'de, No2 ve 3 telsiz merkezleri Mardin'de, 7. Kolordu Süvari Bölüğü bir Sahra Bataryası Diyarbakır'da, Irak, İngiliz, Hint ve Nasturi kuvvetlerinin durumu bir Irak Süvari Alayı Sincar, Tilafar, Feşabur bölgesinde, bir Irak Piyade Taburu 2 Dağ Topu Zaho'da, bir Nasturi Taburu Umadiye'de, bir Nasturi Taburu Akra ve Zibar bölgesinde, 2 Nasturi taburu, Sidda'nın 400-500 kadar maiyeti, 2 İngiliz dağ topu Revandiz'de, 1 Nasturi taburu Köy Sancak'ta, 1 Nasturi taburu, 1 Hint piyade taburu, 1 Levi süvari alayı, 4 dağ topu Erbil'de, 1 Nasturi taburu, 1 Irak piyade taburu, 1 Levi süvari taburu, 1 Hint piyade taburu, 2 İngiliz piyade taburu, 4 İngiliz dağ topu, 4 İngiliz obüsü 12'lik, 16 zırhlı otomobil, 40 uçak Musul'da, 1 Hint süvari alayı, 1 Hint zırhlı otobölüğü Kale-ül Şerafat'ta, 1 Irak piyade taburu, 1 zırhlı otobölüğü 4 oto Kerkük'te, 1 Irak piyade taburu Cem Cemal'de, 1 Levi süvari taburu, 1 Irak süvari alayı, 1 Nasturi taburu Süleymaniye'de, 1 Hint piyade bölüğü, 1 zırhlı oto bölüğü Kefri'de, 1 İngiliz piyade taburu, 2 Hint piyade alayı, 1 İngiliz süvari alayı, 12 İngiliz dağ topu, 8 İngiliz obüzü 12'lik, 1 Irak piyade taburu, 1 Irak dağ bataryası, 2 Irak zırhlı otomobili, 4 Irak uçağı, 45 İngiliz uçağı Bağdat'ta, 1 Irak süvari alayı Nasriye'de. Süleymaniye'den Irak süvari alayı ile bir Nasturi taburunun Revandiz'e gittiği ve Revandiz'deki Sidda kuvvetlerinden madasının da Umadiye'ye alındığı, Umadiye, Zaho bölgelerinde İngilizlerin yakın yerlerden kuvvet toplamalarının umulduğu ancak bu kuvvetlerden ne kadarını toplamış olduklarına dair bilgi alınamadığı, 12 Eylül'de Londra elçiliğimizden alınan bilgiye göre İngilizlerin Irak'taki zırhlı otomobillerini her biri 16'şar zırhlı otomobilden mürekkep 4 bölüye yani toplam olarak 64'e ve uçaklarını da Ceman 9 bölüye ayrılmak suretiyle 150'ye çıkardıkları ve 200'er mevcutlu bir telsiz telgraf takımları bulunduğu, İngilizlerin Revandiz'in 20. kilometre batısındaki Kanivatman mevkiini merkez yaparak askerini Umadiye ve Zaho'ya göndermekte ve Revandiz'deki askerini de Zap üzerindeki Dizan'dan geçirmekte oldukları Revandiz aşiretleri reislerinden Zibar'la Ebu Bekir tarafından 6 Ekim'de Şaputan Hudut bölüğüne bildirildiği öğrenilmişti. Sonuç: İngilizlerin kışkırtması ile başlayan ve kendi sevk ve idarelerinde kuvvet kullanarak destekledikleri Nasturi ayaklanmasına karşı o günün çok güç şartları içinde yapılan tenkil harekatı, ayaklananlar üzerinde kesin sonuca ulaşamamış ve asilerin çoğu hudut dışına kaçmışlardı. Aslında İngilizlerin Musul dolayısıyla açtıkları bu mesele, siyasi ve askeri çok çetin mücadeleler sonunda tarafların kısmen lehlerine kabul ettikleri bir hattın iki tarafına çekilmekle halledilmiş kabul edildi. gerçekte Türk kuvvetleri ne asiler üzerinde ve ne de Musul meselesinin nihai çözümüne etkili olacak bir başarı elde edebildiler. 9. ayrımın sonu, sayfa 127.